Ayrım 25.
Düşes öyle kesin kararlı bir tavırla gidiyordu ki, prens 2 saniye sonra her şeyin biteceğini anladı. Gidişin gürültüsü yayıldıktan sonra her türlü düzeltmenin olanaksız olduğunu çok iyi biliyordu. Düşes kararından dönecek kadın değildi. Prens onun peşinden koştu, elini tutarak, "Ama Sayın Düşes, çok iyi biliyorsunuz ki," dedi. "Sizi hep sevdim. Başka bir ad verilmesini sizin elinizde olan bir dostlukla hem de. Bir cinayet işlenmiş. Bunu yatsımak olanaksız. Davanın kovuşturulmasını en iyi yargıçlarıma emanet etti." Bu sözleri işitince Düşes bütün azametiyle dikiliverdi. Her türlü saygı, hatta kibarlık görüntüsü kaçta göz arasında yok oluverdi. Hakarete uğrayan kadın açıkça ortaya çıkıverdi. Hem kötü niyetli olduğunu bildiği bir kimseye hitap eden hakarete uğramış bir kadın. En şiddetli öfke, hatta hor görme ifadesiyle her sözcüğü kuvvetle vurgulayarak prense şunları söyledi. "Yeğenimi ve daha pek çoklarını ölüme mahkum eden başsavcı Rassi'den ve öbür alçak katillerden söz edildiğini hiçbir zaman işitmemek amacıyla Alteslerinin devletlerinden ebediyen ayrılıyorum. Eğer Altesleri aldatılmadığı zaman kibar ve zeki olan bir prensin yanında geçirdiğim son dakikalara acı bir üzüntü duygusu katmak istemiyorlarsa, kendilerini bir eküye ya da bir nişana satan o iğrenç alçak savcılar fikrini bana anımsatmamalarını yalvararak rica ederim." Bu sözlerin söylenişindeki harikulade, özellikle de gerçek ses tonu prensi ürpertti. Prens bir an için çok daha doğrudan bir suçlamayla saygınlığının lekelendiğini görmekten korkmuştu ama sonunda bütünüyle düşünüldüğünde duygusuz zevke dönüştü. Düşesi hayrandı. Bütün kişiliği o anda yüce bir güzelliğe ulaşmıştı. Prens içinden "Ulu Tanrım, ne kadar da güzel," diye geçirdi. Eşsiz ve belki de bütün İtalya'da bir ikincisi bulunmayan bir kadına bir şeyi bağışlamalı. Öyle ya, biraz incelikle, belki de bir gün metresim olması hiç de olanaksız değildir. Balbi Markizi olacak şu güzel bebekle böyle bir yaratık arasında dağlarla ayrım var. Üstelik de o her yıl zavallı uyruklarımdan en azından 300 bin frank çalıyor. Prens ansızın "Yanlış mı işittim acaba?" diye düşündü. "Galiba yeğenimi ve daha birçoklarını mahkum eden," demişti. Bunun üzerine öfkesi üstün geldi ve bir süre sustuktan sonra prens yüce konumuna yaraşır bir azametle "Peki hanımefendinin gitmemesi için ne yapmak gerekiyor?" dedi. Düşes en acı alay ve en az gizlenen bir horgörü tonuyla "Sizin elinizde olmayan bir şey," yanıtını verdi. Öfkeden prensin gözü dönmüştü ama bir ilk duyguya karşı koyma gücünü mutlak hükümdarlık mesleğinin alışkanlığına borçluydu. İçinden "Ne yapıp edip bu kadını elde etmeli?" diye geçirdi. "Bunu kendi kendime borçluyum. Sonra da onu aşağılayarak öldürmek gerek. Eğer bu çalışma odasından çıkarsa onun yüzünü bir daha göremem." Ama o anda olduğu gibi öfke ve kinden adeta başı dönmüş bir halde bulunduğundan hem kendine borçlu olduğu şeyi tatmin edecek hem de düşesin o anda sarayından kaçmasını önleyecek bir sözü nereden bulmalıydı? Prens içinden "İnsan bir hareketi ne yenileyebilir ne de onu gülüş duruma düşürebilir," diye geçirerek gidip düşesle çalışma odasının kapısı arasında durdu. Az sonra kapının hafifçe tıkırdatıldığını işitti. Prens ciğerliğinin bütün gücüyle küfür ederek "Kimdir o hanım evladı?" diye bağırdı. "Kimdir o aptal varlığını bana buraya kadar getiren hanım evladı?" Zavallı General Fontana sapsarı ve tamamıyla allak bullak olmuş yüzünü gösterip can çekişen bir adamın tavrıyla şu sözleri kekeleyebildi. "Ekselans Mosca Kontu görüşme ricasında bulunuyor." "Prens de girsin," dedi bağırarak. Kont kendisini selamlarken de ona "İşte böyle," dedi. "Sayın Sanseverina Düşesi hemen şu anda Parma'dan ayrılıp Napoli'ye yerleşeceğini ileri sürüyor. Üstelik de bana pek saygısız sözler söylüyor." Mosca sapsarı kesilerek "Nasıl?" dedi. "Ne o? Sizin bu gidiş tasarısından haberiniz yok muydu?" "Bir tek sözcüğünü bile bilmiyordum. Saat 6'da hanımefendiyi neşeli ve hoşnut bırakıp yanından ayrıldım." Bu sözler prensin üzerinde inanılmaz bir etki yaptı. Önce Mosca'ya baktı, onun gitgide artan solukluğu gerçeği söylediğini, düşesin bu delice davranışının suç ortağı olmadığını ona kanıtladı. Prens içinden "Öyleyse onu ebediyen yitiriyorum," diye geçirdi. Zevk ve öc alma hepsi aynı zamanda uçup gidiyor. Artık Napoli'de yeğeni Fabris'le birlikte küçük Parma prensinin büyük öfkesi üzerine taşlamalar yazar. Prens düşese baktı. En şiddetli horgörüyle kin genç kadının yüreğini doldurmuştu. Düşes'in gözleri o anda Moska Kontu'nun üzerine dikilmişti. O güzel ağzın, o çok ince çevresi en acı küçümsemeyi ifade ediyordu. Bütün o yüz aşağılık dal kavuk diyordu. Düşes'i iyice inceledikten sonra prens, demek ki diye düşündü, onu bu ülkeye geri çağırma çaresini yitiriyorum. Eğer Düşes bu salondan çıkarsa benim için yok olmuş demektir. Artık Napoli'de benim yargıçlarım için Tanrı bilir neler söyleyecektir. Ve Tanrı'nın ona bol bol verdiği o zeka ve tanrısal inandırma gücüyle bu herkesi inandırır. Karyolas'ın altına bakmak için gece yatağından kalkan gülünç bir zorba ününü ona borçlu olacağım. Bunun üzerine ustaca bir manevrayla ve sanki heyecanını yatıştırmak amacıyla gezinmeye çalışırmış gibi prens yeniden çalışma odasının kapısının önüne dikildi. Kont 3 adım ötesinde sağındaydı. Sapsarı kesilen yüzü pek bozulmuştu. O kadar da titriyordu ki görüşmenin başlangıcında Düşes'in oturduğu ve prensin öfkeli bir hareketle uzağa ittiği koltuğun arkalığında bir destek aramak zorunda kaldı. Kont çılgınlar gibi aşıktı. Eğer Düşes giderse ben de peşinden giderim diye düşünüyordu. Ama bakalım acaba beni peşinden ister mi? İşte bütün sorun burada. Prensin solunda kollarını kavuşturup göğsüne bastırarak ayakta duran Düşes ona hayran olması bir haddini bilmezlikle bakıyordu. O yüce güzellikteki başı az önce canlandıran parlak renklerin yerini tam ve derin bir soluk kalmıştı. Öbür iki kişinin aksine prensin yüzü kıpkırmızıydı. Pek kaygılı bir hali vardı. Sol eğrili ceketinin üzerine taktığı prensliğin büyük kordonuna takılı haçla oynuyordu sinirli sinirli. Sağ eliyle de çenesini sıvazlıyordu. Prensin kendi de ne yaptığını pek bilmeyen ve her şeyde ona danışma alışkanlığıyla sürüklenerek konta ne yapmak gerekiyor dedi. Kont da son nefesini veren bir adam haliyle gerçekten hiçbir fikrim yok efendimiz yanıtını verdi. Bu yanıtlar kontun ağzından zorlukla çıkıyordu. Bu ses tonu prense yaralanan gururunun bu görüşmede bulduğu ilk avuntuyu verdi. Bu küçük mutluluk öz saygısı için hayırlı bir cümle esinlendirdi ona. Pekala öyleyse dedi. Üçümüzden en mantıklısı benim. Toplum içindeki konumumu tamamıyla bir yana bırakıyorum. Bir dost gibi konuşacağım. Sonra da 14. Louis'nin mutlu günlerine çok iyi öykünen alçak gönüllü güzel bir gülümsemeyle dostlarla konuşan bir dost gibi diye ekledi. Düşes'e dönerek de Sayın Düşes diye sürdürdü. Vakitsiz bir kararı size unutturmak için ne yapmak gerekiyor? Düşes derin derin içini çekerek gerçekten ben de bilmiyorum diye yanıt verdi. Gerçekten de bilmiyorum. Parmadan öylesine nefret ediyorum ki. Düşes'in ağzından çıkan bu sözlerde hiçbir iğneleme niyeti yoktu. Onun diliyle iştenliğin ta kendisinin konuştuğu açıkça görülüyordu. Kont hızla Düşes'ten yana döndü. Onun dalkavuk saraylı ruhu bu sözlerden pek utanmıştı. Sonra da yalvaran gözlerle prense baktı. Prens büyük bir saygınlık ve soğukkanlılıkla bir süre bekledi. Sonra da konta, ''Görüyorum ki sevimli arkadaşınız öfkeden kendinde değil.'' dedi. ''Bu da çok doğal. Yeğenini çok seviyor.'' Ardından da Düşes'e doğru dönerek en çapkın bakışıyla aynı zamanda da bir güldürünün deyivini seslendirmek için takınılan tavırla o güzel gözlerin hoşuna gitmek için ne yapmak gerekiyor diye ekledi. Düşes düşünecek zamanı bulmuştu. Kesin kararlı ve ağır bir sesle sanki ultimatomunu bildiriyormuşçasına. Altesleri yazmasını çok iyi bildikleri lütufkar bir mektup yazarlar bana. Başpiskoposun birinci naibi Fabrice Del Dongo'nun suçluluğuna kesinlikle inanmadıkları için kendisine sundukları zaman mahkeme kararını imzalamayacaklarını ve bu haksız yargılamanın gelecekte hiçbir devamı olmayacağını söylerler. Yeniden öfkelenerek gözlerinin aklarına kadar kıpkırmızı kesilen prens, ne demek haksız diye haykırdı. Düşes Romalılara yaraşır bir azametle, hepsi bu kadar değil diye sürdürdü. Bu akşamdan tezi yok. Ardından da saate bakarak, şimdi saat 11'i çeyrek geçiyor. Bu akşamdan tezi yok. Altesleri Raversi Markizi'ne bir haber gönderip, akşam üzeri salonda sözünü ettiği bir davanın verdiği yorgunluğu dinlendirmek üzere sayfiye gitmesini öğütlediklerini bildirirler diye ekledi. Prens pek öfkeli bir adam gibi çalışma odasında gezinip duruyordu. Hiç böyle kadın görülmüş mü diye haykırdı. Bana karşı saygısızlık ediyor. Düşes kusursuz bir zarafetle, altestlerine karşı saygısızlık etmeyi dünyada aklıma getirmedim dedi. Altestleri dostlarla konuşan bir dost gibi konuştuklarını söyleme alçak gönüllülüğünde bulundular. Zaten parmada kalmayı hiç istemiyorum diye ekledikten sonra sınırsız bir hor gürüyle konta baktı. Bu bakış o ana kadar çok kararsız olan prensi ikna etti ama gene de bu sözler çatışmayı haber veriyordu. Prens sözcükleri hiç mi hiç umursamazdı. Birkaç söz daha konuştular ama en sonunda Moska Kontu Düşes'in istediği bağışlayıcı pusulayı yazma emrini aldı. Ne var ki bu haksız yargılamanın gelecekte hiçbir devamı olmayacaktır cümlesini unutmuş göründü. Kont içinden prensin kendisine sunulacak kararı imzalamayacağına söz vermesi yeter diye geçirdi. Prens pusulayı imzalarken bir bakışla konta teşekkür etti. Kont çok büyük bir hata yapıyordu. Prens yorulmuştu. Önüne sürülen her şeyi imzalardı. Hükümdar bu işin içinden iyi sıyrıldığına inanıyordu. Onun gözünde bütün olaya şu sözcükler egemendi. Eğer düşes giderse bir haftaya kalmaz sarayımı çok can sıkıcı bulmaya başlarım. Kont efendisinin tarihi düzeltip ertesi günün tarihini yazdığının ayrımına vardı. Saate baktı, gece yarısına pek yaklaşmıştı. Bakan düzeltilen bu tarihte dakiklik ve iyi yönetim kanıtını vermenin ukalaca isteğinden başka bir şey göremedi. Raversi Markizi'nin sürgününe gelince bunda hiçbir zorluk çıkarmadı. Prens insanları sürgüne göndermekten özel bir zevk alırdı. Prens kapıyı aralayarak "General Fontana!" diye haykırdı. General öylesine şaşırmış, öylesine meraklı bir yüzle belirdi ki Düşes ve Kont neşeyle birbirlerine baktılar. Bu bakış aralarındaki barışı sağladı. Prens, "General Fontana dedi, sütunların altında bekleyen arabama binersiniz, doğruca Raversi Markizi'ne gidersiniz, geldiğinizi haber verirsiniz, eğer Markiz yataktaysa benim tarafımdan geldiğinizi eklersiniz, yatak odasına gelince de ona başka bir şey değil, hiç eksiksiz şu sözleri söylersiniz. Sayın Raversi Markizi, Altesleri hemen yarın sabah saat 8'den önce sizin Velleja Şatosu'na gitmenizi istiyor, Parma'ya ne zaman dönebileceğinizi Altesleri size bildirecekler," dersiniz. Prens bakışlarıyla düşesin gözlerini aradı. Genç kadın prensi onun umduğu gibi teşekkür etmeksizin son derece saygılı bir reverans yaptı ve hızla salondan çıktı. Prens konta doğru dönerek "Ne kadın?" dedi. Moska kontu Raversi Markizi'nin bakan olarak bütün eylemlerini kolaylaştıran sürülmesine pek sevinmişti. Usta bir saraylı olarak tam yarım saat konuştu. Hükümdarın öz saygısını avutmak istiyordu ve ancak 14. Louis'nin günlük öykü tarihinde gelecekteki kendi tarihçilerine az önce sağladığından daha güzel bir sayfa bulunmadığına iyice inandığını gördükten sonra prensten izin istedi. Düşes evine dönünce kapısını kapattı ve hiç kimseyi, hatta kontu bile içeri almamalarını tembih etti. Kendi kendisiyle yalnız kalmak istiyordu. Az önce geçen sahne konusunda ne fikir edindiğini düşünecekti. Düşes öyle rastgele davranmıştı ki o anda aklını istediği gibi konuşup kendini hoşnut etmek istemişti. Ama herhangi bir girişime sürüklenseydi onu da kesinlikle koparırdı. Soğukkanlılığına bütünüyle kavuştuğu zaman asla kendini kınamazdı. Hele vicdan azabını hiç mi hiç duymazdı. Onun yaratılışı böyleydi. 36 yaşında bile hala sarayın en güzel kadını olma üstünlüğünü de buna borçluydu. Saat 9'dan 11'e kadar bu ülkeden büsbütün ayrılacağına öylesine kesinlikle inanmıştı ki sanki uzun bir yolculuktan dönüyormuşçasına Parma'nın kendisine ne gibi iyi ve güzel şeyler sunabileceğini düşünüyordu o anda. Şu zavallı kont buradan gideceğimi prensin huzurunda öğrenince pek işler acısı bir yüz takındı. Aslında çok ender rastlanan iyilikte bir yüreği olan çok sevimli bir adam. Peşimden gelmek için bakanlıktan ayrılırdı gözünü bile kırpmadan. Ama bu arada da tam 5 yıl süresince bende kınayacak hiçbir şey göremedi. Kilisede Tanrı huzurunda evlenen hangi kadın bağımsız egemen koca için bunu söyleyebilir? Şunu da kabul etmek gerekir ki kont hiç de kendini beğenmiş ukala bir adam değil. İnsana hiç de aldatma isteği vermiyor. Benim önümde kudretinden hep utanırmış gibi bir hali var. Bağımsız hükümdarı karşısında pek gülünç bir yüzü vardı. Şimdi şurada olsaydı onu öperdim. Ama dünyada hiçbir şey uğruna koltuğunu yitiren bir bakanı eğlendirmeyi üzerime alamazdım. Bu ancak ölümle geçen ve öldüren bir hastalıktır. Hani huy canın altındadır dedikleri gibi. Genç yaşta bakan olmak büyük bir felaket olmalı. Ona bir mektup yazmalıyım. Hükümdarıyla arası açılmadan resmen bilmesi gereken şeylerden biridir bu. Aman iyi yürekli hizmetkarlarımı az kalsın unutuyordum. Düşes zili çaldı. Hizmetçileri hala sandıkları hazırlamakla uğraşıyorlardı. Araba sütunu girişe çekilmişti. Habire sandıkları yüklüyorlardı. Bu arabanın çevresinde yapacak işi olmayan bütün uşaklar oraya toplanmış gözyaşı döküyorlardı. Önemli durumlarda hanımının yanına bir başına girebilen Çekina ona bütün bu ayrıntıları bir bir anlattı. Düşes oda hizmetçisine "Onları yukarı çıkar," dedi. Kendisi de bir dakika sonra bekleme salonuna geçti. Yeğenim aleyhindeki kararın hükümdar tarafından imzalanmayacağını bana söz verdiler. İtalya'da böyle konuşulur. Dedi. Gidişimi durduruyorum. Düşmanlarımın bu kararı değiştirmeye güçlerinin yetip yetmeyeceğini göreceğiz. Kısa bir sessizlikten sonra hizmetkarlar yaşasın Sayın Düşes diye bağırmaya başladılar ve şiddetle alkışladılar. Yandaki odaya geçmiş bulunan Düşes alkışlanan bir sanatçı gibi yeniden görünüp adamlarına zarafet dolu bir reverans yaptı. Onlara dostlarım sizlere teşekkür ederim dedi. Düşes o anda bir tek söz söylese hepsi hiç vakit yitirmeden saldırmak için saraya yürürlerdi. Düşes eski kaçakçı ve sadık bir uşak olan arabacıya işaret etti. Belki onun peşinden gitti. Hali vakti yerinde bir köylü gibi giyinirsin. Ne yapar yapar parmadan çıkarsın. Küçük bir araba kiralayıp elinden geldiğince kısa bir süre içinde Bologna'ya gidersin. Bologna'ya gezintiye çıkmış bir adam gibi Floransa kapısından girersin. Pellegrino'daki Fabris'e Çekina'nın sana vereceği bir paketi iletirsin. Fabris gizleniyor. Orada Bey Joseph Bossi adını taşıyor. Dalgınlık edip de sakın onu ele verme. Hiç onu tanımazmış gibi davran. Düşmanların belki de senin peşine casus takarlar. Fabris seni bir iki saat ya da birkaç gün sonra buraya geri gönderir. Özellikle geri dönerken ona ele vermemek için önlemleri artırmak gerekir. Arabacı, ah Raversi Markiz'in adamları diye haykırdı. Onları bekliyoruz. Eğer hanımefendi izin verseler de az sonra köklerini kazırdık. Belki bir gün. Ama benim emrim olmadan sakın kendi başınıza bir şey yapmaya kalkışmayın. Düşes'in Fabris'e göndermek istediği prensin yazdırdığı pusulanın bir suretiydi. Düşes onu eğlendirme zevkine karşı duramadı. Pusulanın yazılması sonucunu veren sahne konusunda bir iki sözcük ekledi. Bu bir iki sözcük tam 10 sayfalık bir mektuba dönüştü. Düşes arabacıyı çağırttı. Ona saat ancak 4'te kapılar açılınca gidebilirsin dedi. Ana lağımdan geçmeyi tasarlıyorum. Su çeneme kadar gelir ama ben geçerim. Düşes adama hayır dedi. En sadık adamlarımdan biri olan seni bulaşıcı bir hastalık tehlikesine atmak istemem. Monsenyör Başpiskopos'un evinde bir tanıdığın var mı? İkinci arabacı arkadaşımdır. İşte sana o ermiş rahibe yazılmış bir mektup. Sessiz sedasız Başpiskopos'un sarayına girersin. Seni onun oda uşağının yanına götürmelerini söylersin. Monsenyör'ü uyandırmalarını isteme. Eğer odasına kapanmışsa geceyi sarayda geçirirsin. Başpiskopos gün doğmadan uyanma alışkanlığında olduğundan yarın sabah saat 4'te benim tarafımdan geldiğini bildir. Ermiş Başpiskopos'un kutsamasını iste. Şu gördüğün paketi ona ver ve belki Bologna'ya götürmek üzere sana vereceği mektupları al. Düşes Başpiskopos'a prensin yazdırdığı pusulanın aslını gönderiyordu. Bu pusula Başpiskopos'un birinci naibiyle ilgili olduğundan onu Başpiskoposluk arşivine koymasını rica ediyordu. Orada bulunursa belki de yeğeninin meslektaşları Sayın Başpiskopos naipleriyle Başpiskoposluk kurulu üyeleri o pusulayı görmek isterlerdi. Elbette bütün bunlar derin bir gizlilik içinde yapılmalıydı. Düşes Monsenyör Landriani'ye bu saf genç soylunun pek hoşuna gidecek bir teklifsizlikle yazıyordu. Sadece imzası tam 3 satır tutuyordu. Çok dostça yazılan mektubun altında şu sözcükler bulunuyordu. Angelina Cornelia Isotta Valserra del Dongo, San Severino Düşesi. Düşes gülerek galiba o zavallı dükle evlenme sözleşmesinden beri hiç bu kadar uzun imza atmamıştım diye düşündü. Ama bu adamlar ancak bu gibi şeylerle yönetilir. Kent soyluların gözünde de karikatür güzellik yerine geçer. Zavallı konta acı alaylarla dolu bir mektup yazma dürtüsüne boyun eğmeden geceyi tamamlamak istemedi. Taşlı başlarla ilişkilerindeki tutumu için diyordu Düşes. Gözden düşmüş bir bakını eğlendirip avutmayı kendini hiç de yetenekli hissetmediğini resmen bildiriyordu. Prens sizi korkutuyor. Artık onu bir daha göremeyeceğiniz zaman sizi korkutmak bana mı düşecek kuzum? Bu mektubu hemen gönderdi. Bir yandan da prens ertesi gün sabahın daha saat 7'sinde İçişleri Bakanı Zurla Kontu'nu çağırttı. Ona, siz gene yeniden Fabris del Dongo Efendi'yi tutuklatmaları için bütün yetkililere en sert emirleri verin dedi. Belki de devletimizin topraklarında yeniden boy gösterme cüretinde bulunacağını bildirdiler bize. Bu kaçak Bologna'da bulunduğundan orada adeta mahkemelerimizin kovuşturmalarına meydan okur gibi bir hali var. Onu kişisel olarak tanıyan casuslar yerleştirin. 1. Bologna'dan Parma'ya giden yol üzerindeki köylere. 2. San Severino Düşesi'nin Sacca Şatosu'nun bir de Castelnuovo'daki evinin dolaylarına. 3. Mosca Kontu'nun şatosunun çevresine. Sayın Kont, hükümdarınızın bu emirlerini Moskva Kontu'nun keskin zekasının öğrenmesinden gizlemesini bileceğinizi sizin üstün akıllılığınızdan umma cesaretini gösteriyorum. İyi bilin ki Sayın Farbistel Dongo'nun tutuklanmasını istiyorum. Bakan odadan çıkar çıkmaz başsavcı Rassi gizli bir kapıdan içeri prensin yanına girdi. Rassi her adımda selamlar vererek iki büklüm yaklaştı. O alçak adamın suratı anlatılmaya değer. Bu yüz rolünün bütün iğrençliğinin hakkını teslim ediyordu. Gözlerinin hızlı ve düzensiz devinimleri onun kendi yeteneklerini iyi bildiğini ortaya vururken ağzının yapmacıklı ve küstah güveni her türlü hor-görüye karşı savaşmasını bildiğini gösteriyordu. Bu kişinin Fabris'in yazgısında oldukça büyük bir etkisi bulunacağından onun hakkında birkaç söz söyleyebiliriz. Uzun boyluydu. Son derece zekice bakan gözleri vardı ama bütün yüzü çiçek bozuğu içindeydi. Son derece akıllı ve keskin zekalıydı. Hukuk bilimini çok iyi bildiğini söylerlerdi. Ne var ki Rassi özellikle olanaklar yaratan zekasıyla parlardı. Bir dava hangi yönden ve hangi anlamda gelirse gelsin, o ne yapar yapar bir mahkumiyete ya da bir aklamaya ulaşmanın hukuk açısından çok haklı yollarını hem de en kısa zamanda ve kolayca bulurdu. Rassi özellikle savcı kurnazlıklarının da kralıydı. Bu nedenle nice büyük monarşilerin Parma prensine haset edeceği bu adamın bilinen bir tek tutkusu vardı. Büyük kişilerle teklifsiz, içli dışlı konuşmalar ve maskaralıklar yaparak onların hoşuna gitmek. Büyük adamın onun söylediklerine ya da sadece kendisine gülmesi ya da Bayan Rassi konusunda insana isyan ettirecek alaylar etmesi onun pek umurunda değildi. Yeter ki karşısındakileri güldürsün. Onlar da kendisine karşı teklifsiz, senli benli davransınlar. Artık o pek memnun olur, sevinçten etekleri zil çalardı. Prens kimi zaman bu üst düzeydeki yargıcın saygınlığını nasıl kötüye kullanacağını bilemez, ona tekmeler indirirdi. Eğer tekmeler adamın canını acıtırsa Rassi ağlamaya başlardı. Ama soytarılık içgüdüsü onda o kadar güçlüydü ki kendisini maskaraya çeviren bir bakanın salonunu ülkedeki bütün siyah giysiler üzerinde zorba bir egemenlik kurduğu kendi öz salonuna yeğlerdi. En küstah soylunun bile onu küçük düşürmesinin, aşağılamasının olanaksız olması açısından Rassi Efendi kendine özel bir konum yaratmıştı. Bütün karşılaştığı hakaretlerin öcünü alma biçimi de her şeyi söyleme ayrıcalığını edindiği prense bunları anlatmaktı. Şurası bir gerçektir ki yanıt çoğu zaman tam yerini bulan ve pek canını yakan bir şamardı ama Rassi Efendi buna zerre kadar gücenmezdi. Bu uzun boylu yargıcın varlığı öfkeli anlarında prensi oyalıyordu. O zaman ona hakaret ederek eğleniyordu. Görülüyor ki Rassi sarayda hemen hemen kusursuz adamdı. Onursuz ve öfkesiz. O her zaman herkese pek terbiyeli davranan prens, Rassi'ye selam vermeden ve ona tıpkı bir ne idüğü bilinmez gibi davranarak, her şeyden önce kesin gizlilik gerek diye bağırdı. Sizin kararın tarihi nedir? Dün sabahki tarih altesleri. Kaç yargıç tarafından imzalandı? Beşi tarafından. Peki ya ceza? Alteslerinin bana emrettikleri gibi. 20 yıl kale hapsi. Prens kendi kendine konuşurmuş gibi, ölüm cezası isyan ettirebilirdi. Çok yazık. Bu kadın üzerine ne etki yapardı? Ama o bir Del Dongo.